Beşinci ayrımın başı. Bir yuvanın ortalama ömrü 18 hafta kadardır ancak erken yaban arıları 12 ila 14 hafta içinde ömürlerini tamamlar. Yani yılda 2 bazen de 3 koloni kurabilirler. Bu türde yeni kraliçeler eğer erken sonbaharda uyanırlarsa kış uykusuna yatmak yerine yeni yuvalar kurmaya başlarlar. Tarakçı yaban arıları ise yuva kurmakta epey yavaştırlar ve kolonileri diğer tüm yaban arılarının yaşam döngülerini sonlandırdığı sonbaharın ortalarına kadar hala aktiftir. Eğer Eylül ayında halen polen toplayan bir yaban arısı görürseniz bilin ki o tarakçı yaban arısıdır. Şans eseri bu baharda bir toprak yaban arısı yeni kolonisini kurmak için bahçemizde yeni kurulmuş yaban hayat krallığını seçti. Yuvayı Shaftesbury Diorit duvarının veranda bahçemizin öteki ucundaki kısmında 20 Nisan'da keşfettim. Onları daha önceden nasıl fark etmedim? Yuvanın girişinin önünden en azından 10 kere geçmiş, odun almış ya da çamaşır asmıştım. Şimdi bunların bir önemi yok çünkü onları buldum ve önümüzdeki aylarda gelip gidişlerini izlemek için çok heyecanlıyım. Bir kraliçe yaban arısının kasabamızdaki tüm diorit duvarlar arasından bizim diorit duvarımızı seçmiş olması beni ne kadar mutlu ediyor anlatamam. Kuş evlerinizden birinde bir çift mavi baştan kara gördüğünüzde ya da göletinizde iri başla karşılaştığınızda deneyimleyeceğiniz türde bir mutluluk bu. Bu yıl Diana'nın bahçesinde iki tane yuva bulmuş olan Rab'ı arayıp haber veriyorum. Sonra da yılın ilk ısırgan çayı ile bu haberi kutluyorum. Kettle kaynarken toplanan genç yapraklardan yapılmış bir çay gibisi yok. Poşet çay da iyi ama kendiniz toplayıp demlediklerinizle kıyas kabul etmez. Eskiden yaprakları toplarken ellerimi yakardı ama bu artık çok daha az oluyor. Çünkü cesur olup yaprakları koparmadan önce parmağım ve baş parmağımla ısırganı yakalamayı öğrendim. Çayı en sevdiğim kupamda yapıyorum. Dikkatim dağılıp içmeyi unuttuğumda içeceğimi sıcak tutacak şekilde ince ve uzun. Ve Rab'ın doğum günüm için yaptığı mis kokulu limon polenta kekinden bir dilimle birlikte bahçeye gidiyorum. Eski tuvaletteki bir çividen sarkan ve bahçe sandalyesinin üzerine yayılan örümcek ağlarını ve tozları temizliyorum ve kendimi yuva girişini karşıma alacak şekilde konumlandırıyorum. Arıların gelip gidişini izleyebilecek kadar yakınım ama işçilerin uçuş yolunu rahatsız etmeyecek kadar da uzaktayım. Tam oturduğumda iki taşın arasından bir yaban arısı uçtu. Nerede olduğunu anlamak için durmadı bile. Demek ki daha önce bu yolu tepmişti ve yuvanın nerede olduğunu tam olarak biliyordu. Eğer toplayıcılık işinde yeni olsaydı, giderek büyüyen çemberler ya da sekizler çizerek yukarı uçar, evini bulmasına yardımcı olacak uzak ya da yakın yerleri not ederdi. Yaban arıları genelde yuvalarından 5 kilometre çapında bir alanda toplayıcılık yaparlar. Ama 20 kilometre uzakta bulundukları da gözlemlenmiştir. Bu kadar uzun mesafeleri uçup yeniden evlerini bulabilme yetileri beni her daim hayretler içinde bırakıyor. Bu arı bir işçi için bile çok ufak. Küçük boyutları bana onun koloninin ilk grup işçilerinden biri olduğunu ve kraliçenin ilk grup arılara sağladığı polenin nitelik, nicelik ya da iki yönde de zayıf olabileceğini söylüyor. Larvaların gelişip büyümesi için proteini sağlayan şey arıların topladığı polendir. İyi bir protein kaynağı olmadan arılar tıpkı diğer hayvanlar ve insanlar gibi iyi proteinler beslenmiş olanlara kıyasla küçük kalacaklardır. Yuvanın yaşam döngüsünde sonraki nesiller yalnızca kraliçe değil, pek çok işçi arı tarafından protein toplandığı için daha büyük olurlar. Elbette eğer iyi polen ve nektar kaynakları varsa. Yaban arısı yuvamızda olan bitenleri bir ay kadar izledim. Ancak Haziran'ın ilk birkaç haftası gerçekten işlekti ve ben yetişemedim. Koloni Haziran ortasında çoktan kurulmuş olmalıydı ama Rab bana bu işlekliğin Nisan sonundakinden daha az olduğunu söylüyor. Bir haftadır gelip giden arı görmemişti. Bu bana ilginç geldi. Hava güzeldi ve yakında toplayıcılık yapmak için çok yer vardı. Yetiştirmem gereken bir şey var ama Rab'ın yuva hakkında söylediklerini duyduktan sonra konsantre olamıyorum. Bu yüzden de kontrol etmek için çıkıyorum. Bahçeye inen merdivenlerden bir şeylerin yolunda olmadığını görebiliyorum ve yaklaşıp yuva girişinin tamamen bir ağ tarafından kaplandığını görünce dehşete düşüyorum. Bu ağın içinde kurtçuk benzeri tırtılları gördüğümde daha da perişan oldum. Kurtçukları ve etraflarını kaplayan maddeyi yuva girişinden temizleyip onlara bakıyorum. Daha önce bunları hiç görmemiş olsam da bunların bal mumu güvesi larvaları olduğuna eminim. Bal arısı kovanları için tehlike teşkil ettiklerini biliyorum ama yaban arısı yuvalarını da rahatsız ettiklerinden emin değilim. İçeride bir arı aktivitesi var mı diye anlamak için biraz bekliyorum. Hiçbir şey yok. Dinlemek için kulağımı yere dayıyorum. Belki bir arı vızıltısı duyarım umuduyla. Ancak taş duvarın altı tamamen sessiz. En kötüsünün olmasından korkuyorum. Birkaç gün sonra korkularım gerçekleşiyor. Hiç arı kalmamış. Yuva başarısız olmuş. Tükenmiş bir haldeyim. Hem de bal mumu güvesine kızgınım. Benim yaban arısı yuvama yumurtladığı için. Ama ben kimim ki bir türü bir diğerinin üzerinde tutuyorum. Bal mumu güvesi yapması gerekeni yapıyor. Yeni nesle en iyi başlangıcı sunmaya çalışıyordu. Eğer dev kurtçuklar gibi gözükmeselerdi onlara daha nazik yaklaşabilir miydim diye düşünüyorum. Birden bir merak uyanıyor içimde ve onlar hakkında ne öğrenebilirim diye araştırmaya başlıyorum. Ve Britanya ve İrlanda'da iki tür bal mumu güvesi olduğunu ve bir de petek güvesi olduğunu keşfediyorum. Yaban arıları için üzücü bir şekilde petek güvesi yaban arısı yuvalarına kraliçenin görmeyeceği şekilde geceleri girip yumurtlarmış. Yumurtalar çatlayınca larva kraliçenin yuvasını inşa etmekte kullandığı bal mumu salgılarıyla beslenirmiş. Daha da kötüsü güve larvası arı larvasını da yermiş. Yaban arısı yuvasının girişine yumurtlamış olan güvenin koloninin kalbine de yumurtlayıp yumurtlamadığından emin değilim. Çok da önemli değil. Onları girişe yumurtlayarak ve etraflarını koruyucu bir ağ ile örerek güve arıların ayrılmasını ya da geri dönmelerini engellemişti. Günler içinde yuva bir mezara dönüşecek. Tüm koloni açlıktan ölecekti. Petek güvesi yaban arılarının uğraşması gereken pek çok avcı, parazit, hastalık ve zorluktan yalnızca biridir. Bu yüzden de onların başarıya ulaşması için elimizden geleni yapmamız daha büyük bir önem kazanır. Neyse ki tüylü dostlarımız için 2006 yılında Profesör Dave Goulson ve Dr. Ben Darville tarafından kurulmuş Yaban Arısı Koruma Vakfı gibi muhteşem bir hayır kurumu var. 2006 yılında Dave Goulson, 10 yıldan uzun süredir yaban arılarını ve sayılarının azalmasını çalıştığı University of Stirling'de görev yapıyordu. Araştırma grubuyla birlikte yaban arıları üzerine bir dizi bilimsel makale yayınlamışlardı ancak her biri yalnızca bir grup akademisyen tarafından okunup hemen unutuluyor diyordu Dave. Yaban arılarının neden başlarının belada olduğuna dair iyi bir çıkarımları vardı ama kimse yardım etmek için bir şeyler yapmıyordu. Bu çok moral bozucuydu. Sonra Dave'in aklına üyelik odaklı bir hayır kurumu kurmak geldi. Kurum en iyi bilimsel araştırmaları alıp aksiyonlara dönüştürerek sağlam tavsiyelerde bulunmaya adayacaktı kendini. Ve Yaban Arıları Koruma Vakfı doğmuş oldu. Başından beri Yaban Arıları Koruma Vakfı sevgili yaban arılarımız için çiçek yönünden zengin doğal ortamlar yaratacak insanlara ilham olmayı planlıyordu. Daha da önemlisi bizi bahçıvanlar olarak bilgilendirdiği kadar vakıf kendi üzerine düşeni yapmak isteyen arazi sahiplerine de bilgi ve destek sunuyor. Kendini bu işe adamış üyeler ve gönüllüler de bu ikonik böcekleri korumak için hem farkındalık yaratıyor hem de bağış topluyordu. Yaban Arıları Koruma Vakfı ve Bug Life ile Friends of the Earth, Royal Society for the Protection of Birds, Wildlife Trust ve diğerlerinin düzenlediği kampanyalar sayesinde yabani arılarımız ve diğer böcekler ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri ilgi ve yardımı sonunda alıyorlar. Çok şükür ki pek çok yaban arısı yuvasının yaşam döngülerini tamamladığını ve türün devamını sağlamak için yeni kraliçeler ve erkekler ürettiğini tanıklık etme şansına sahip oldum. Bizim verandadaki yuva başarısız olmuş olsa da bu yıl bizim arazimizde ya da etrafında benim bildiğim en az 3 tane daha koloni var. Bunların ikisi biri erken yaban arısı kolonisi, diğeri ise toprak yaban arısı kolonisi. Çoktan olgunlaştı ve erkek üretiyor. Üçüncüsü tarakçı kolonisi. Birazcık geriden geliyor. Üç koloni de boyut ve karakter açısından farklı. Eğer her yuvaya gelip giden arıları bir süre boyunca kaydedecek vaktim olsaydı, popülasyonlarını ve yaşam döngülerinin neresinde olduklarını tahmin edebilirdim. Şu an ise onları yalnızca çok meşgul ve hınca hınç dolu, çok meşgul değil ama yine de başarılı, meşgul gibi ama çok rahat olarak nitelendirebiliyorum. Kompost yığınının altındaki toprak yaban arısı yuvası açık ara en yoğun olanı. Gerçekten de zaman zaman işçilerin girişte kuyruğa girdiğini, devasa polen yüklerini boşaltmak için beklediklerini görüyorum. Bazı işçiler o kadar büyük ki onları kraliçe sanabilirim. Öte yandan diğerleri de küçük tırnağımdan daha büyük değil. Bu yuvanın kurucusunun yılın başında kompostumuzun yanındaki kara kafes otu üzerinde güneşlenirken Rab'ın gördüğü kraliçe olduğunu düşünmeyi seviyorum ama bu biraz hayal elbette. Yine de koloninin arazimizde geliştiğini görmekten mutluyum. Erken yaban arısı yuvasını ölü yaprak örtüsünün altında buldum ve daha az yoğunlar. Yani demek istediğimi işçilerin daha az yoğun olduğu değil, işçilerden daha az sayıda var. Erken yaban arıları Britanya ve İrlanda'daki en küçük yaban arılarıdır. Ve bu koloninin işçileri de oldukça ufak. Yine de boyut dezavantajlarına rağmen 3 koloni içinde erkekleri üreten ilk koloni oldular ve geçen hafta yuvadan çıkan yeni bir kraliçeyi gördüğüme çok eminim. Kendi yuvasını da yakın kurmasını çok isterim. Tarakçı yuvası da diğerleri kadar yoğun ve aktif ama nedense daha rahat gözüküyor. Onları diğerinden daha çok izledim. Yuvaları tam olarak arazideki herkesin su kovalarını doldurduğu oluğun hemen altındaydı. Bu ortak oluk bizim arazimizin hemen köşesinde duruyor. Bu yüzden de bu yuvada neler olup bittiğinin farkında oluyorum genelde. Yuvanın girişi oluğun önünde, kovaları doldururken insanların doldurduğu çimenliğin yanında. Arıların ezilmesinden endişe ediyorum ve söyleyebildiğim herkese onlara dikkat etmelerini söyledim. Ama yine de botlarla üzerinde dolaşıldıktan sonra sıkıştırılmış zemin ve otla dolaşan girişlerini devamlı temizlemem gerekiyor. Yaban arıları neyse ki bundan rahatsız olmamış görünüyorlar. Bu hafta başında bir gün 3 ya da 4 tanesinin tıkanmış tünelden yollarını bulmak için çimde süründüklerini gördüm. Ne kadardır orada olduklarını bilmiyorum ama çimleri temizlediğimde polenleri boşaltmak için parmaklarımın üzerinden yuvaya iniverdiler. Ne bir telaş ne bir endişe. Benim deneyimlerime göre tarakçılar yaban arılarının en kibarlarıdır. Bu yuvanın sakinlerine karşı zaafım var. Bahçemizde ve arazimizdeki bu ve bunun gibi pek çok arının gelip gitmelerine tanıklık etmekten dolayı kendimi şanslı sayıyorum. Dahası onların farkında olduğum için mutluyum. Hayatımın büyük bir kısmını hemen gözümün dibindeki yaban arılarını fark etmeden geçirmiş olmam beni çok şaşırtıyor. Bir nevi seçici görme olmalı bu. Yalnızca duymak istediğinizi duyduğunuz seçici duyma gibi. Ancak bu durumda yalnızca istediğinizi ya da görmek zorunda olduğunuzu düşündüğünüz şeyi görüyorsunuz. Saati geri saramam ama görmek ve duymaktan daha fazlasını yapmaya kendimi adadım. Kendine ait bir yuva. Bir yolculuğa çıktığınızda yolun sizi nereye götüreceğini ya da kimle veya neyle tanışacağınızı asla bilemezsiniz. 2006 yılında bal arıları ve koloni çöküş sendromundan bahseden manşetlere dikkat etmeseydim, yalnız arıları hiç keşfedemeyebilirdim. Dünyadaki 20 bin arı türünün büyük bir çoğunluğunun yalnız olduğunu düşünürsek, birçoğumuzun varlıklarından habersiz olması inanılmazdır. Bu muhtelif çeşitli böcek grubu hakkında daha çok şey öğrendikçe, onların dünyası beni içine daha da çekiyor. Partiye geciktim ama kaybettiğim zamanı telafi etmeye çalışıyorum. Yalnız arı terimi kapsayıcı bir terim sayılır. Bal arısı, yaban arısı ya da iğnesiz arı olmayan binlerce tür arı çeşidinden bahsetmek için kullanılır ama bu arıların büyük çoğunluğu yalnız değildir. Aslında bazıları farklı derecelerde sosyallik de gösterirler. Ancak farklı türlerin nasıl ve neden beraber gruplandığına dair teknik sebepleri ve sosyallik spektrumunda nereye düştüklerini kavramak, İngilizce gramerini anlamaya çalışmak gibidir. Kurallar vardır ama neredeyse her kuralın istisnası da vardır. Hakiki yalnız arılar yalnızdır. Bir kas sistemleri olmadığı gibi birbirlerinin yuvalarına, yavrularına bakma sorumluluğuna da sahip değildirler. Gerçekten de jenerasyonlar birbirine denk gelmez. Ebeveynler yumurtaları çatlatmadan önce ölür. Arıların erken yalnız avcı eşek arılarından evrimleştiğine inanılır. Ve bu yüzden de belki de çok fazla arı çeşidinin yalnız olarak görülmesi şaşırtıcı değildir. Arılar ve eşek arıları arasındaki temel farklardan biri, arıların larvalarını vejeteryan bir polen ve nektar diyetiyle beslemeleri, neredeyse tüm eşek arılarının ise kendi yavrularını av ile beslemeleridir. Arıların eşek arısı ataları da istisna değildir. Bir noktada muhtemelen Speciet familyasından bir eşek arısının kazara yuvasına belki de bir çiçekli bitkinin içinde kalmış bir avı getirirken polen getirdiği düşünülür. Polen protein içerdiği için bazı larvalar yalnızca polen üzerinden beslenerek gelişebilmiş ve bu da hoşlarına gitmiştir. Elbette eşek arıları ve arılar bizim gibi besinler üzerine düşünmez ancak düşünseler de bazı ilkel yalnız eşek arılarının şöyle düşüneceğini hayal edebiliyorum. Vay! Kurtçuklar şu sarı şeyle gayet iyi gidiyorlar ve en azından bunu getirmek için savaş vermemiz gerekmiyor. Belki de vejeteryan beslenmeye geçmenin vakti gelmiştir. Ve böylece ilk yalnız arılar evrimleşti. Bazı yalnız cinsler kendi türünden diğerleriyle bireysel yuvalar yapsalar ve cemiyet içerisinde yaşıyormuş gibi gözükseler de bu doğru değildir. Bunlar sosyal ya da tüm toplumsal koloniler değil, sayıları birkaç düzineden yüz binlere kadar varabilen yalnız arıların yuva toplamlarıdır. Böyle toplamlar binlerce metrekare alana yayılabilir ve koşullara uygunsa, besin yeterliyse 10 yıllar boyunca hayatta kalabilir. Böyle toplumlara arı kentleri denir. Yalnız arıların bir yuva bütününe ilk kez denk geldiğimde Westmoreland'da yaşıyorum ama ne olduğunu ilk bakışta anlayabildiğimi söyleyemem. Ormanda uzun bir yürüyüşe çıkmıştım ve yabani bal arılarının yaşadığı vadenin hemen üstündeki çocuk parkının kenarındaki bir bankta oturup dinleniyordum. Bank soğuktu. Bir ağaç gövdesinin etrafını saran o eski metal banklardan biriydi bu ve orada otururken ağacın gövdesi metal bankın genişliğine erişince ne olacak diye düşünmeye başladım. Bank ona yol verir miydi? Hiç sanmam. Daha önce ağaç gövdelerine sarılmış çok fazla metal yapı ve dikenli tel görmüştüm. Ve ağaçlar hayatta kalabilmişti. Ancak bu ağacın metal bir bank tarafından boğulmayı atlatabileceğinden emin değildim. Umarım diye düşündüm. Birisi bu yaklaşan felaketi fark eder ve bankı kaldırır. Böylece ağaç da zarar görmemiş olur. Bankın yere sabitlenip sabitlenmediğini görmek için yere baktım ve o anda arıları gördüm. Başta bir ya da iki tanesini fark etmiştim. Sonra düzinelerce olduklarını gördüm. Bazıları çok ufaktı. Ne olduklarını çözemeyeceğim kadar hızlı hareket ediyorlardı. Diğerleri görece daha büyüktü ve yerde bulunan her biri yaklaşık 3 mm çapındaki küçük tekil deliklerden çıkıyor ya da o deliklere giriyorlardı. Deliklerin büyük bir kısmı bankın etrafındaki toprağa açılmıştı. Zemin yıllar boyunca bankta oturmak isteyen insanların ayakları altında sıkıştırılmıştı. Bazı delikler de küçük köstebek yuvaları gibi yeni kazılmış toprakla çevrelenmişti. Büyükçe arılardan birinin bir şeyler aradığını fark ettim. Belki de kendi oyuğunu arıyordu. Yukarı uçup havada çember çiziyor, sonra aşağı yere inip kuru yapraklar ve dal parçaları arasında kaza kaza yolunu bulmaya çalışıyor. Sonra aynı şeyleri tekrar ediyordu. Gözlerimi ona dikmiştim. Ayağımın, arının yolunu tıkama ihtimalini fark etmem uzun zaman aldı. Anladığım gibi ayağa kalktım ve çok büyük dikkatle arıların üzerine basmadan tekrar çimenlik alana ilerledim. Haklıydım. Arının oyuğunun girişi olan yeri kapatıyordu ayağım. Daha da kötüsü ayaklarımla toprağa sıkıştırmıştım ve şimdi de bu zavallı yaratık girişi bulmakta zorlanıyordu. Başarır başarmaz toprağın içine giriverdi ve kayboldu. Çoğu arı oyuklarından içeri ve dışarı o kadar hızlı uçuyorlar ki onları şöyle esaslı bir şekilde inceleyemiyordum. Ancak bir tanesi oyuğuna uçmadan önce bir an kuru bir yaprağın üzerinde durdu. Ben de ona daha iyi bakabildim. Bu arı kesinlikle dişi bir arıydı. Arka bacaklarında parlak sarı polen taşıyordu ve yalnızca dişi arılar polen taşır. Ama bu bal arılarının ya da yaban arılarının arka bacaklarında taşıdıkları sıkı sıkı doldurulmuş pürüzsüz polen toplarına benzemiyordu. Bunlar daha parça parçaydı ve arının bacaklarının büyük bir kısmının üzerine dağılmıştı. İlginç. O sıralarda yalnız arıların varlığından yeni haberdar olmuştum. Duvarcı arı veya yaprak denen arıyı bahçeme çekebilme ümidiyle verandamın arka duvarına arı yuvalarını daha bir önceki hafta yerleştirmiştim. Yaban arıları dışında yerde yaşayan arılar hakkında pek bir şey okumamıştım ama bu arıların yerdeki deliklerine girip çıkmalarını izlerken onların yalnız arı cinsleri olabileceklerini fark ettim. Eve gidip öğle yemeği yemeden ve kaydettiğim bazı referansları okumadan önce bu madenci arıları yarım saat kadar izledim. Görünüşlerinden ve onları Şubat'ta bulmuş olmamdan dolayı isimlerini bulmam çok kolay oldu. Bunlar Clark madenci arılarıydı. Britanya ve İrlanda'da en erken ortaya çıkan yalnız arılar. Oyuklarına taşıdıklarını gördüğüm polen de söğüt poleniydi ve arılar yuvalarının besin tedariğini bununla yapıyorlardı. Toprağın üzerinde vızıldayan ama oyuklara girmeyen küçük arılar erkek arılardı. Andrena arılarının iğnesinin insan vücuduna giremeyecek kadar zayıf olduğunu öğrendim. Yani parktaki madenci arılar orada oynayan çocuklar için hiçbir tehlike teşkil etmiyordu. O öğleden sonra aynı yere arıların davranışına dair yeni öğrendiğim bilgilerle döndüğümde ortalıkta yoktular. Sonradan öğrendim ki bu arılar ya gündüz ya da öğlen saatlerinde görebilirdim. Çünkü güneş orayı terk edip yaşam alanları gölgeye girince uçmayı bırakıyorlardı. Molmurn'dan ayrılana dek bu arıları gözlemlemeyi sürdürdüm. Tıpkı aşağıdaki vadideki eski meşe ağacında yaşayan bal arılarını gözlemlediğim gibi. Benim bahar müjdecilerim oldular ve her yıl uyandıkları tarihi not ediyordum. En erkeni 21 Şubat 2011'di. Bal arıları ve yaban arılarının mahsullerin ve çiçekli bitkilerin tozlayıcıları olarak oynadıkları rolden zaten bahsetmiştim. Yalnız arılar da en az onlar kadar önemlidir. Sosyal arılar gibi onlar da polen toplayarak çocuklarını beslerler ama polenin yuvalarına taşıyış biçimleri çok farklıdır. Bal arıları ve yaban arıları poleni polen sepetlerinde taşır ve tükürük ile nemlendirerek düzgün ve güvenli bir şekilde sıkıştırıldıklarından emin olurlar. Sonuç olarak yolda eser miktar polen kaybederler. Nektar ile karışınca polen ölü hale gelir ve filizlenmez. Yine de bazıları arı eve dönmeden önce baş verebilir. Bu arıların ziyaret ettiği çiçeklerin de tozlaşma için tek şansı arıların tüylü vücutlarına tutunan polenleridir. Aksine yalnız arıların polen sepetleri yoktur ve o kadar da titiz değildirler. Poleni geriye bitkiyle taşıyan birkaç türün dışında yalnız arıların büyük bir çoğunluğu poleni skoba adı verilen bacakları, yanları, karınlarının altında ve bazı türlerde vücutlarının başka kısımlarında bulunan sert ve dallanmış tüylerden oluşan uzuvla toplarlar. Çoğu dişi yalnız arı poleni skobalarında düzensiz bir şekilde bastırıp sıkıştırmadan ya da nektar veya tükürük ile nemlendirmeden tutarlar. Bu da polen tanelerinin arının ziyaret ettiği diğer çiçeklerde düşmesini ve dolayısıyla tozlaşmanın gerçekleşmesini de mümkün kılar. Buna ek olarak çoğu yalnız arı, bal arıları ve yaban arıları kadar çok polen taşıyamazlar. Bu yüzden de çiçeklerle yuvaları arasında daha çok gidip gelmeleri gerekir. Bu fazladan toplayıcılık seyahatleri de daha fazla çiçeğin tozlaşması anlamına gelir. Polen toplamanın bu dağınık yöntemi poleni karnının altında biriktiren tek bir kırmızı duvarcı arının tek bir bal arısına göre tozlaşmada 100 kat daha etkili olmasını sağlayan faktörlerden biridir. Yani gördüğünüz üzere yalnız arılar tozlaşmanın isimsiz kahramanlarıdır. Yalnız arılar her şekil ve boyutta olabilirler. Örneğin yalnızca 2 mm'lik Kuzey Amerika arısı Perdita minima da dişileri 38 mm'ye kadar uzayabilen ve 64 mm'lik kanat genişliğine sahip olabilen dünyanın en büyük arısı Endonezya kökenli Megachile pluto da yalnız arılardır. Görünüşleri de ciddi oranda değişiklik gösterir. Bazı yalnız arılar kabarık tüylüdür, bazıları pürüzsüzdür, bazıları yuvarlak, bazıları ince, bazıları çizgili, bazıları da puanlı. Kırmızı parlak göğsü ile Spekodes monilicornis cinsi arıdan, parlak menekşe rengi kanatlarından adını alan devasa menekşe odun arısına kadar gökkuşağının her renginde arılar vardır. Çok az insanın fark ettiği siyah gri arılar ve eşek arılarına benzeyen sarı siyah çizgili arılar vardır. Tropik bölgelerde ise elmas renkli orkide arıları ve parlak metalik ter arıları bulunur. Öyle parlak ve renklidirler ki fotoğraflarını ilk gördüğünüzde photoshoplanmış olduklarını düşünürsünüz. Yuva yapma davranışlarındaki çeşitlilik de aynı şekilde hayret vericidir. Yalnız arılar kabaca iki gruba ayrılabilir. Yuvalarını yerin altına yapanlar ve yerin üstünde. Bazen de altındaki oyuklara yuva yapanlar. Çoğu Clark madenci arıları gibi ilk gruba girerler. Her cinsin kazma, yuvaya besin tedarik etme, yuvayı kapama ve koruma yöntemleri büyük ölçüde değişiklik gösterir. Yere yuva yapan türler kendi yuvalarını kazacak güce ve fizyolojik araçlara sahip olacak şekilde evrimleşirken, oyuğa yuva yapan cinsler mevcut olan delikler, tüneller ve diğer oyukları kullanır. Oyukta yaşayanlardan bir kısmı örneğin Ksilocopa ve Ceratina gibi odun arıları, ölü oduna ya da boş bitki saplarına oyuk açma konusunda ustalaşmıştır. Bazıları ise örneğin çiçek arıları yumuşak sıva ve kili kazabilirler. Ancak oyuğa yuva yapan cinslerin çoğu yuvalarının ana yapısı doğal mı yoksa insan yapımı mı umursamazlar. Bu yüzden de onlara yaşayacak bir yer sunmak için üretilmiş arı evlerinde yuva yapmaktan da mutlu olurlar. Bahçe hortumları, rüzgar çanları, anahtar delikleri ve sulama kaplarının ağızları gibi boşluklarda da yuva yaptıklarını görmek olasıdır. Bu arılar doğanın en oportunist varlıklarıdır. Bir yalnız arının tercih ettiği yuva neresi olursa olsun, İster bir havai boşluk ya da yer altında bir tünel, yaşam döngüleri 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Bir ya da iki istisna dışında erkek yalnız arılar doğum yuvalarından dişilerden önce uyanır ve dişilerin uyanmasını beklerken yuva bölgesinde takılır ya da dişilerin toplayıcılık yapacağı çiçekli bitkileri gözlerler. Çiftleşmeden sonra her bir dişi gidip kendi yuvasını kurar. Erkek bu süreçte başka bir role sahip değildir. Bu arıları kendi çocukları için yemek ve barınak sağlamak sorumluluğundaki yalnız anneler gibi düşünebilirsiniz. Ama bundan sonra biraz daha komplikedir durum. Var olan tünel ve boşluklardan faydalanan havai fırsatçıların aksine, yere yuva yapan yalnız arılar yumurtlamayı düşünmeden önce sıfırdan kendi yuvalarını inşa etmek zorundadırlar. Bu yıllar evvel benim ilk Clark madenci arımın yaptığı şeydi. 5. kısmın sonu.